Ayrım 18.
Filizer baş döndürücü bir suratte değişiyor. Sert, açık ve kestirme bir konuşması var şimdi. Bütün hareketlerinde bir istiklal havası esiyor. Hatta bir gece ustayla uzun uzadıya bir münakaşaya girdi. Okuyor. Nihayet bir gün, Nuri dedi, ben de sizinle beraber çalışmak istiyorum. Ama öyle sizin yaptığınızı bilmeden yardımcı gibi değil. Sizin gibi beni de içinize alınız. Gülizar'ın bu isteğini usta arkadaşlarına söyledi. Gülizar'ın isteği oldu. Ömer 9'unu bitirip 10 yaşına girdiği sıralarda ninesi hastalandı, yatağa düştü. Bir hafta Gülizar işe gitmedi. Ömer mektepten çıkar çıkmaz doğru eve geldi. Ninesinin yanında oturdu. Nur usta doktor getirdi ve doktor hastanın odasından çıkıp merdiven başında vizite parasını alırken ustaya ''Ne de olsa ümit kesilmez ama'' dedi. ''Her şeye hazır olmalısınız.'' Annesi ağırlaştığı vakit Nuri Usta, Gülizar ve Ömer onun yanındaydılar. Usta elleriyle yüzünü örtmüş, Ömer ninesinin ayak ucunda büzülmüş oturuyor ve Gülizar ayakta sapsarı. Sabaha karşı ustanın anası doğurmak istedi. Gülizar hastanın arkasına yastıkları koydu ve usta anasının yanına geldi. Hasta su istedi, verdiler. Dışarıda şafak söküyordu. Ustanın anası bir çocuk gibi gülümsüyor. Bekçi sopasıyla polis düdükleri Doğan Güneş'le beraber son akislerini sokakta dolaştırıp kayboldular. Ustanın anası, Nuri dedi, emanetini sahibine vereceğim. Senden de, Gülizar'dan da, Ömerciğim'den de hoşnudum. Allah da sizden hoşnut olsun. Yumuşak ve pürüzsüz bir sesle konuşuyor. Bazı şeylere, oğlum aklım ermiyor, sizin gibi gençken açmadılar gözümü. Hani o romanda benim gibi bir kadın var. Onun kadar faydalı, açık fikirli olamadım. Sait'e, Stoyan'a selam söyle. Benim her inandığıma siz inanmıyorsunuz ama ben sizin birçok şeylerinize inanıyorum. Sustu. Hastalığından beri kınasını koyamadığı saçlarının üstünde mor oyalı kırmızı bir yemeni var. Damarları çıkmış kuru elleriyle yemenisini düzeltti. Sonra, Ömer'e avukat yapın dedi. Kollarını uzattı iki yanına, gözlerini kapadı. Mor oyalı kırmızı yemenisi altında yüzü sapsarıydı. Alnı terliyor. Cenaze oldukça kalabalıktı. Stoyan yine fes giymişti o gün ve Sait'le beraber tabutu taşıdı. Usta hüngür hüngür ağlıyordu. Ninesinin bir daha gelmeyeceğine en güç alışan Ömer oldu. Ölümden bir ay sonra bir gece usta, Ömer dedi, seni avukat yapacağız. Ben seni gibi tornacı olacağım. Avukat olmam baba. Ama ninen öyle istedi. Ömer'i avukat yapın dedi. Ömer boynunu büktü. Peki baba dedi. Madem ninem istemiş avukat olurum. Ömer'in ninesine karşı yapacağı bundan büyük fedakarlık olamazdı. Stoyan Ömer'in avukat yapılacağını öğrendiği vakit o da lazım dedi. Ama ananın aklına nereden gelmiş bu? Usta galiba diye izahat verdi. Bir gün Gülizar'a bizimkinin mesleğini sormuş. Gülizar da avukat mektebinden çıkmışmış diye duydum demiş. Anamın onu ne kadar sevdiğini bilirdin. Hep Ömer'im de büyüyünce onun gibi akıllı, onun gibi iyi adam olacak derdi. Anlaşılan sebep bu. İkinci kısım 1. Baba. Seneler geçti. Sait iki defa içeri girdi çıktı. Usta 3 ay yattı ve Bulgaristan'a giden Stoyan'ı orada bel kemiğini kırarak öldürdüler. Gülizar'ın ciğerlerine yapışan tütün tozları geceleri sabaha kadar uyutmuyor onu. Ustanın şakaklarına kır düştü ve Ömer 16 yaşında bir lise talebesidir. Sene 1928. Nuri Usta mühim bir karara geldi. Onu böyle bir karara getiren hadise çok basit. Ömer'in okuduğu lisenin Fransızca hocalarına Gavur Cemal tayin edilmişti. Gavur Cemal gene sola dönmüştü. Daha doğrusu sola döndüğüne kanaat getirmişti. Ve bu dönüşün tezahürü mektepte sınıfa girer girmez bütün talebeleri teker teker kaldırıp analarının babalarının kim ve nece olduklarını öğrenmek suretiyle ortaya çıkıyordu. Fakir aile çocuklarının isimlerini defterine yazıyor ve onlarla alakadar olarak imtihanlarda onlara bol numara vererek dehşetli bir inkılapçılık yaptığına kendi kendini inandırıyordu. İşte yeni tayin olunduğu lisede bu prensibini büyük bir taassupla tatbik ederken Ömer, ben Nuri Usta'nın oğluyum demişti. Ömer bunu öyle azametle, yanında oturan muteber tüccarlardan Hüsnü Beyzadelerin iki çocuğunu öyle tepeden süzerek söylemişti ki, Cemal kürsüden inip Ömer'i alnından öpmemek için kendini zor zapt etmişti. Cemal teneffüste Ömer'i çağırttı ve evlerinin yeni adresini aldı. "Sen beni hatırlamazsın delikanlı," dedi. "Ama ben senin babanın çok eski dostuyum. Seni şu kadarcıkken bilirim. Elime doğdun." Ömer o gece babasına Fransızca hocaları Cemal Bey'den bahsetti. Usta müsamahalı gülümsedi. "Antika bir küçük burjuva münevveridir sizin hoca," dedi. "Ama doğru, eski dostumdur. Çok faydasını, bir hayli de zararını gördüydüm." Ertesi akşam antika küçük burjuva münevveri ustanın kapısını çaldı. Nuri Usta gavur Cemal Hoca'yı güler yüze karşıladı. Uzun uzun dünya işlerinden konuştular. Gavur Cemal bazı meselelerde kendini Nuri Usta'dan daha sol buldu. Ve bunu söylediği vakit usta, "Senin solluğun bir ucundan sağla birleşiyor. Zaten sizin gibi küçük burjuva münevverlerinin felaketi budur," dedi. Sözde en sol oldukları vakit pratikte en sağa yanaşmışlardır. Ama tabii kendileri de böyle bir hokkabazlığa kurban gittiklerini fark etmeyerek. Yavuz Cemal'in "Münevverleri böyle beğenmiyorsun da," diye başladığı sözü usta yarıda kesti. "Her münevveri değil," dedi. "Ben topyekün münevver düşmanı değilim. Böyle bir düşmanlık da bir küçük burjuva solluğu olur. Bak benim oğlan da avukat olacak, münevver olacak. Ama bize faydalı münevver." Böylelikle bahis Ömer'e intikal etti ve Yavuz Cemal sordu. "Ömer'e meseleyi açtın mı?" "Hangi meseleyi?" "Yani asıl babasının Seyfi Bey olduğunu." Usta yüreğine apansız bıçak yemiş gibi sarsıldı. Bunu hiç düşünmemişti. Ömer'e bunu söylemeyi aklından bile geçirmemişti. Yavuz Cemal güldü. "Yoksa korktun mu?" dedi. "Hani babasının Seyfi Bey olduğunu öğrenirse sizden vazgeçer. Size artık faydası dokunmaz mı sanıyorsun?" "Hayır. Sadece... Fakat Ömer'den bunu gizlemek ne faydalı ne faydasız. Söylesen de olur, söylemesen de." "Öyleyse söyle. Herhalde daha dürüst hareket etmiş olursun. Malum ya, Seyfi Bey dünyanın zengini. İki dokuma fabrikası var. Bankada meclisi idare azası. Belki oğlanı da evlat diye kabul eder. Çocuğu burada sıkıntı içinde yaşatmaya hakkın var mı? 16 yaşında koskoca herif. Kendi hayatını kendi tayin edebilir." Yavuz Cemal bütün bu sözleri birdenbire içinde kabaran gizli bir gayızla söylüyordu. Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor. İşte basit bir vesileyle ortaya çıkan, ustayı mühim bir karara getiren hadise budur. Yavuz Cemal gittikten sonra usta o akşam işten geç vakit dönen Gülizar'a bir şey söylemedi. Akşam yemeğinde mahalle spor kulübünün kaptanı olan Ömer, babasına yakında yapacakları bir maçın tafsilatını anlatırken usta onu sanki ilk defa görüyormuş gibi gözden geçiriyor. Ömer ise uzun boylu olacağı belli. Kumral mavi gözlü. Anasından çok ötekine benzeyecek. Usta yıllardır ilk defa ötekinin yüzünü hatırlamaya çalıştı. Evet, Ömer'in yüzü şimdiden ötekine benziyordu. Ömer maçta mutlaka kazanacaklarını söylüyor ve "Bizim kulüpte hep aslan gibi delikanlılar var. Formalarımız cakalı değil. Sonra ne de olsa baklava börekle büyümediğimiz için ilk bakışta biraz sıskaca duruyoruz ama öteki kulübünküler hep muhallebi çocukları, şişko şişko şeyler. Hepsinin bir çeşit futbol ayakkabıları var. Ama yürek yok heriflerde. Göreceksin onları nasıl yeneceğiz baba. Hem..." Usta birdenbire Ömer'in sözünü kesti. "Ömer," dedi, "sana bir şey söyleyeceğim. Mühim bir şey. Bilirsin ya, mukaddemeden hoşlanmam. Daha doğrusu beceremem bu marifeti. Halbuki bu sefer mukaddeme lazım gelecek." Gülizar hayretle ustanın yüzüne bakıyor. Usta Gülizar'ın hayret ettiğinin farkındadır. Fakat bilhassa ondan tarafa bakmayarak sözüne devam etmekte. "Sen Ömer, şey yani ben ananın ikinci kocasıyım." Gülizar kıpkırmızı oldu. Ömer güldü. "Biliyorum baba," dedi. Bu sefer ter dökmekten kurtulup şaşırmak sırası ustaya gelmişti. Döndü Gülizar'ın yüzüne baktı. Gülizar'ın başı öne eğik. Ömer hala gülüyor. "Biliyorum baba. Sen benim anamın ikinci kocasısın. Daha doğrusu anama senden evvel oynadıkları oyunu biliyorum. Ama isabet olmuş. Bazen felaketin de olurmuş hayırlısı. Tevfik Fikret'i seviyorum baba." Usta o kadar şaşaladı ki kekelemeye başladı. "Şey, öyleyse benim... Senin benim babam olduğunu biliyorum. Diyeceksin ki asıl baban ötekisidir. Ben üvey babanım." Ömer sustu. Sonra hep aynı gülüşte. Anamın bir kocası var, sen. Ötekisiyle ne alakan var? Ne alakamız var? Doğru değil mi baba? Usta artık kendini toplamıştı. Gülizar'da çok büyük bir iş yapmış bir insan hali var. Usta sordu. Bütün bunları nereden, nasıl ve kimden öğrendin? Bütün bunları çok eskiden biliyorum baba. 10 yaşımdan beri. Bir gün Stoyan amcaya eski günleri anlatıyordun. Beni uyumuş sanıyordunuz. Sonra anneme sordum. Ama bir kere 6 sene evvel anlattı. Senden başka bir babam olacağına inanmadım. Hala da inanmıyorum. İnanmam da. Peki ama şimdi onun ne iş yaptığını, nerede oturduğunu biliyor musun? Hayır. Bana ne? Seni bu meseleye onun nerede, ne iş yaptığı alakadar ediyor mu? Hayır. Öyleyse beni ne diyesin? Halbuki Ömer yalan söylüyordu. 2 sene evvel bir gazetede Seyfi Bey'in resmini görmüştü. Bu Seyfi Bey'in o olabileceğini birdenbire düşünmüş, resmi anasına göstermişti. O günden beri ara sıra gazetelerdeki ilanlarda onun fabrikalarının ismine rastlıyor ve ayıp bir şey okuyormuş gibi kızarıyordu. Alakası bu kadarcıktı. Yoksa bir an olsun ötekinin yanında olmayı istememiş, bunu düşünmemişti bile. Hatta ona öyle geliyordu ki birisi gelip, sen artık Nuri Usta'nın oğlu değilsin, hadi bakalım ötekinin evine git dese, kendini denize atar gitmezdi. Ötekini sevmiyordu. Anasını ve kendisini bıraktığı için değil, Nuri Usta, Stoyan, Sait olmadığı için. Ömer'in kafasında dünyanın en mükemmel adamı Nuri Usta'ydı. Ustayı anasından bile çok seviyordu. Hatta demin ustanın sözünü birdenbire gülerek kesip her şeyi bildiğini söylediği vakit gülüşü bir korkuyu gizliyordu. Ustanın onu tecrübe etmeye lüzum görmesinin korkusunu. Yemekten kalkarken usta, "Mesele yok öyleyse," dedi ve gülerek ilave etti. "Sen bu işte beni fersah fersah geçmişsin. Her şeyde de böyle geç." Yemekten sonra Tevfik Fikret hakkında konuştular. Ömer Fikret'in için sevdiğini anlattı. Tevfik Fikret'ten sonraki şairler daha temiz Türkçeyle yazmışlar ama baba hep kadından, kızdan bahsediyorlar. Bizim arkadaşlar arasında böyle şiirleri seven çok. Hani ben de Fikret'in bazı kelimelerini ancak lügatı açıp anlıyorum ama. Fakat ne güzel şeyler yazmış. Balıkçılar, fena mı baba? Hele bir şiiri geçti elime. Tarihi Kadim. Sen okudun mu onu? Bize yakın bir adam bu. Usta Fikret hakkındaki fikirlerini söyledi ve o gece ilk defa Ömer'in mektep kitaplarından başka daha neler okuduğunu merak etti. Ve Türkçe'de Ömer'in okumasını istediği ne kadar az kitap olduğunu bir kere daha anladı. Cemal'e söyleyeyim de, dedi, sana Ede de gelip Fransızca dersi versin. Ve 2 gün sonra gavur Cemal Hoca ile buluştukları vakit bu meseleye dair konuştular. Usta, yalnız Fransızca dersi vereceksin ama, diyordu, öteki fikirlerin senin olsun, kontrol edeceğim. 2. Ömer'in romanı. Yalnız kadın, kız şiirleri yazan şairler hakkındaki fikirlerini Ömer 18 yaşında değiştirdi. Daha doğrusu bu tam bir fikir değiştirmesi değildi. Ömer kendi kendisine bile yüksek sesle itiraf etmeksizin o şairleri eskisi gibi manasız bulmuyor, hatta birisinin kitabını bir arkadaştan aldı, 2 gecedir okuyor, fena bir iş yaptığını sanarak görecekler diye utanarak okuyor. Fakat okuyor. Mahallenin en üst başındaki evde oturan adliye mütekaitlerinden Şerafettin Bey'in kızı sebep oldu buna. Şerafettin Beyler mahalleye yeni taşındılar. Ömer de Süheyla'yı bir aydır görüyor. Süheyla her sabah erkenden kız kolejine gitmek için Ömer'in durduğu tramvay durağının karşısındaki durakta tramvayı bekliyor. Bazı sabahlar bir önde bir arkada mahalleden caddeye çıkıyorlar. Bazen Ömer pencerede Süheyla'nın geçmesini bekliyor ve hemen arkasından sokağa fırlıyor. Ve bazen karşılıklı tramvay duraklarında ikisi yapayalnız dakikalarca aksi taraflara gidecek olan tramvaylarını bekliyorlar. Ömer'in tramvayı daha önce gelirse Ömer bilmiyor. Fakat bir defa olsun Süheyla bu nezaketi göstermedi. Kendi tramvayı gelir gelmez hemen sıçrayıp atlıyor basamağına ve karşıda Ömer'i tek başına bırakıyor, camdan olsun bakmayarak gidiyor. Süheyla da Ömer'in yaşında. Kesik saçları kumral, gözleri çok iri, kestane renginde, spor ayakkabıları giyiyor ve kocaman bir çantası var. Ömer bu küçük burjuva kızına kızmaktadır. Kendini beğenmişim biri, burnu havada. Kim bilir kafası nasıl karmakarışık, karanlık şeylerle doludur. Balodan, sinemadan başka bir şey düşünmez herhalde. Eğer babası tekaüt edilmeseydi ve mahallenin en güzel evi kendilerinin olmasaydı buraya taşınmazlardı. Ömer bu küçük burjuva kızını eline geçirse bir kaşık suda boğacak. Ve böyle bir hanımefendinin peşine takıldığı için kendini dehşetli alçak buluyor. Kendisi gibi bütün hayatını büyük işlere vermek isteyen bir delikanlının böyle bir çift spor iskarpini kovalaması kepazelik. Bir sabah mahalleden yine biri önde, ötekisi arkada caddeye çıktılar. Ömer hızlı hızlı yürüyerek ve Süheyla'yı geçerek kendi durağının altına gitti ve karşıdaki durağa baktı. Demin yanından geçtiği Süheyla orada yok. Telaşlandı, sağa sola bakındı ve birdenbire Süheyla'yı yanında gördü. Dimdik duruyor. Aralarında direk var. Bugün mektebe gitmiyor. İstanbul'a inecek anlaşılan diye düşündü. Sonra bir direğin bir yanında kendisinin, öte yanında onun bulunuşu, Ömer'in bütün kanını başına çıkarttı. Şimdi tramvay gelecek, ikisi aynı vagona binecek, belki de yan yana oturacaklardı. Tramvay geldi. Fakat ne aynı vagona bindiler ne de yan yana oturdular. Çünkü gelen tramvay iki vagonluydu. Biri önde, biri arkada. Biri kırmızı, biri yeşil. Biri birinci mevki, biri ikinci mevki. Ömer yeşile, arkadakine, ikinciye bindi. Süheyla kırmızıya, öndekine, birinciye atladı. Ömer eskiden beri birinci mevkinin kırmızı, ikinci mevkinin yeşil boyalı olmasına kızardı. Bu sefer yalnız boyalarındaki münasebetsizliğe ve tersliğe değil, birinci mevkiye binen bir kıza tutulmuş olduğu için kendi kendine de bir kere daha kızdı. Süheyla Karaköy'de indi. Ömer mektebe gitmeyi astı, o da atladı tramvaydan. Süheyla iki adım attı atmadı, döndü arkasına baktı. Ömer'i gördü herhalde. Başını hızla çevirdi. Koşarcasına yürümeye başladı. Ömer durdu. Uzun uzun baktı onun arkasından. Sonra okkalı bir küfür savurdu. Küçük hanımın cilvesini içerlemişti. Süheyla köşe başında kaybolunca Ömer, akılsız başın cezasını ayak çeker dedi kendi kendine. Şimdi yürü bakalım Ömer sersemi. Tramvay parasını verip yarı yolda inmenin cezasını çek. Ve köprüyü geçip ta mektebe kadar yayan yürüdü. Ömer'in mektepte iki arkadaşı vardı. İsmet ve Hayri. İsmet bir mürettibin oğluydu. Hayri Anadolu'ydu. Mektepte ücretsiz leyliydi. İsmet ve Hayri'den başka talebelerle Ömer ya kavga etmiş darılmıştı yahut hiç ahbaplık etmemişti. Mektebin dışında kulüp arkadaşlarından başka kendinden 2 yaş büyük ve şoför muavini olan Kerim'le ve 4-5 genç tütüncüyle dosttu. Süheyla'nın yaptığı ve Ömer'in çok biçimsiz bulduğu son münasebetsizlik delikanlıya o kadar çok dokundu ki, ertesi gün her vakitkinden erken çıktı eden ve mektepte meseleyi biraz utana sıkıla İsmet'le Hayri'yi açtı. Hayri macerayı merakla ve zaman zaman gülerek dinledi. İsmet'te talebesinin dersini dinleyen bir hoca hali var. Ve Ömer, utanıyorum kendi kendimden. Ben bu hale düşecek delikanlı mıydım? Diye sözünü bitirdiği vakit Hayri Ömer'e acıdı. İsmet, tolik ediyorsun Ömer dedi. Seni bu kadar enayi sanmazdım. Kız küçük burjuvaymış de sen işçi oğluymuşsun da. Ne yapalım? Ben de paşazade değilim ya. Ben de mürettip çocuğuyum. Fakat mümeyyizin kızına buz gibi tutuldum. Babamız işçi diye aşık olurken sevgilimizin nüfus tezkeresini mi soracağız? Kızın soyundan sopundan sana ne? Hayri de İsmet'e hak verdi. İsmet doğru söylüyor. Kızın da sende gönlü varsa babasını kim dinler? Kaçırırız. Ömer, durun çocuklar diye bağırdı. Kızla görüşen, kızı almak isteyen kim? Neredeyse yarın belediyeye gidelim diyeceksiniz. Hayri oralı değil. Babasından iste, nişanlanırsınız. Kız bekler seni. İsmet de itiraz etti bu sefer. Amma yapıyorsun ha. Evlenmeyi, nişanlanmayı bırak bir tarafa. Ömer kızı görmüş, sevmiş. İyi, iyi ya. İnsan ilk sevdiği kızla hemen evlenir mi? Ben şimdiye kadar 4 kız sevdim. 4'üyle de evlenseymedim. Anadolu Hayri ile İstanbullu İsmet bu meselede anlaşamadılar. Ve onlar münakaşa ederlerken Ömer işi oğluna bırakmaktan başka yapılacak bir iş olmadığına karar verdi. Çocuklar dedi, bırakalım bu meseleyi inkişafına. Ben kalbim susturmasını da bilirim. Fakat Ömer kalbini susturamadı. Bir cuma akşamı Beyoğlu sinemalarından birinin galerisinden inip sokağa çıkarken olduğu yerde birdenbire başından alçı dökmüşler gibi kakıldı kaldı. Yanında İsmet vardı. İsmet'in kolunu çekti. O da durdu ve cin gibi etrafına bakınmaya başladı. Çok geçmeden meseleyi anladı. Sınıf arkadaşlarından Hüsnü Beyzadeler'in büyük oğlu yanında 2 genç kızla sinemanın kapısındaki resimlere bakıyorlardı. Kızlardan birisi bir çürük elmanın yarısı gibi Hüsnü Beyzade'ye benziyor. Herhalde kız kardeşi. Ötekisi Ömer'in anlattığı Süheyla olacak. Ömer Hüsnü Beyzade ile konuşmazdı. Fakat İsmet'in arası herkesle iyi olduğu gibi onunla da iyiydi. İsmet derhal kararını verdi. Ömer'in kolundan tuttuğu gibi adeta sürükleyerek ötekilerin yanına götürdü ve Hüsnü Beyzade'nin omzuna vurarak ''Merhaba yav'' dedi. ''Galiba sinemaya gireceksiniz. Biz de şimdi çıkıyoruz içeriden. Güzel film. Ama senin hoşuna gider mi bilmem. Dekoru mekoru zengin değil. Şarkısı markısı da yok. Fakir fukara arasında geçiyor.'' Sonra çürük bir elmanın yarısı gibi Hüsnü Beyzade'ye benzeyen genç kıza dönerek ''Bizim Reşat'ın hemşiresisiniz galiba'' dedi. Çürük elmanın yarısı sırıttı. ''Evet'' dedi. Çürük elmanın öbür yarısı bir parça afallamıştı. İsmet, hemşire hanımın elini sıkarken o artık milleti birbirine tanıştırmak lazım geldiğine hükmetti. Hemşirem Macide, mektep arkadaşlarımdan Ömer, İsmet. Ömer kıpkırmızı Macide'nin elini sıktı. Hemşiremin mektep arkadaşlarından Süheyla Hanım, Ömer, İsmet. Ömer Süheyla'nın elini sıktığı vakit demin ki alçık alıp birdenbire eridi. Süheyla, Ömer Bey'le aynı mahallede oturuyoruz galiba dedi. Ömer başını eğdi, konuşamıyor. Süheyla'nın kalın kırmızı dudaklarında alaycı bir gülüş var. Çürük elmanın Macide isimli yarısı İsmet'le alakadar. Demek film zengin değil. Hayır küçük hanım. Hani biz gördük beğendik ama sizi enterese etmez. İsmet ara sıra yarı alay yarı ciddi Fransızca kelimeler kullanırdı. Yavur Cemal Hoca'nın gözlerinden olduğu için Fransızcaya karşı hem tuhaf bir istihzası hem garip bir saygısı vardı. Süheyla, vakit geç oldu dedi. Zaten sinemaya girecek değildik. Bu suretle Ömer zengin dekorlu filmlerin Süheyla'yı alakadar edip etmediklerini anlayamadı. İsmet atıldı hemen. Öyleyse sizi tünele kadar götürelim. Hadi yürüyelim dedi. Ve Reşat da Macide'nin aralarına girip yürüttü onları. Süheyla ile Ömer arkada kaldılar ve yan yana konuşmaksızın önündekileri takip ettiler. Tünele geldikleri vakit İsmet koşmuş markaları almıştı. Ömer dedi, Süheyla Hanım sana teslim. Sonra Süheyla ötekilerle vedalaşırken İsmet, gözünü aç Ömer oğlum dedi. Al şu markaları şaşırma, ikisi de birincidir. Tramvayda da birinciye bin. Ben çürük elmaları ekerim, havadis beklerim yarın. Ömer'le Süheyla tünelin karanlığını yine konuşmadan geçtiler. Tramvay durağında çok beklemediler. Yine kırmızılı yeşilli iki araba geldi. Ömer birinciye doğru yürürken Süheyla, hayır dedi, ötekine binelim. Ömer bilet paralarını vermek istedi. Süheyla, hayır dedi, ben kendi biletimi kendim alırım.